Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Yüz Akı Dergisi'nin Kasım 2021 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Mehmet Mencet'in kaleme aldığı Gönül Toprağı başlıklı yazıyı sunacağız. Azmin elinden hiçbir şey kurtulmaz buyurmuş atalarımız. Hayatta insanın bir hedefi olmalı. İnsanlara hatta sair mahlukata bir faydası olacaksa, insan bütün enerjisini teksif edip o hedefini gerçekleştirmeye gayret etmelidir. Kaç yaşında olursak olalım, benden bu kadar dediğimiz zaman zaten bitecek olan hayat bitmiş demektir. Herkesin yapabileceği bir şeyler mutlaka vardır. Kırşehir'de babamın halası vardı, 90 küsur yaşındaydı. Etrafında kızlar, gelinler ve torunlar olduğu halde o hiç boş durmazdı. Mutfak işlerine katkıda bulunmaya çabalar, mesela bir şeyler ayıklar, "Sen yorulma, yeter artık, çok yaptın, bir sürü genç var, onlar yapsın." denilince, "Boş oturanı Allah sevmez, yediğimi hak edeyim, oturduğum yerde yapayım, herkese iş var." derdi. Bilhassa küçük yerlerde esnaf, işleri olmadığı zaman veya yerlerine birini bırakarak dostlarıyla bir araya gelir, günlük hadiseler, dini mevzular, siyaset ve bunun gibi meseleleri konuşarak vakit geçirirlerdi. O yıllarda sadece gazete ve radyo vardı. Herkeste okuma alışkanlığı yoktu veya hadiseleri birisinden dinlemek daha cazipti. Her kütüğün başına karınca toplanmaz derler. İçlerinde daha olgun, sözü, sohbeti dinlenir, birkaç kişinin dükkanında toplanılırdı bedestende. Mevlana Hazretleri de, "Tatlı suyun başı kalabalık olur." buyuruyor. Keskin'de de kunduracı Mehmet amcanın dükkanına ikindi namazını kılan bir uğrar, hal hatır sorardı. Derken hükümet kurulur, kaldırılır, sağdan soldan mevzular gündeme gelirdi. Meslek sahibi olamamış, yoksulluktan okuyamamış, askerliği de yaklaşmış gençler, boş durmamak için bir dükkanın ayak işlerine bakar, harçlıklarını çıkarırlar, gelen ahbaba çay vesaire ikram ederler. Evet, bu dükkanda da oldukça zayıf, ufak tefek bir delikanlı hizmet ediyor. Yatalak bir anne ve yaşlı bir babanın bakımıyla hayatın yükünü aldığı o harçlıkla ancak karşılıyordu. Hem hizmet ediyor hem de büyüklerin konuşmalarını dinliyordu. Bir gün büyükler konuşurken o da kendini tutamayıp kendi fikrini söyleyivermiş, orada bulunan biri de "Sen diploman kadar konuş, senin aklın ermez" gibi bir laf etmiş. Bu söz delikanlının çok gücüne gitmiş. "Lakin her şerde bir hayır vardır" derler ya, evet demiş, "okumalıyım." Dışarıdan imtihanlara girmiş, nihayet üniversiteyi okumuş ve elektrik mühendisi olup devlet kademesinde iyi bir iş bulmuştu. Bu kişide söylenen söz motive etmiş, gayrete getirmiş. Bazansa çok menfi neticeleri olabiliyor. İlk kez gittiği camide gördüğü muamele o kişinin maalesef dine soğuk bakmasına sebebiyet verebiliyor. Yahut ilkokul mualliminin peşin hükümlü tavrı bir çocuğu ömrü boyunca eğitimden soğutabiliyor. Bunlar vebaldir. Bir de bu "sen ne anlarsın" tavrında maalesef Allah'ın kullarını hor gören kötü bir yaklaşım var. Nice diplomasız insanlar vardır ki firaseti ve tecrübesiyle tahsilli insanlardan daha derin bir irfana sahip olur. Hele yoksul, yetim veya kimsesizseniz sizi kimse kale almaz. İnsan yerine koymaz. Çocukken hiç kimse tanımaz ama büyüyüp iş güç sahibi olur veya okuyup bir meslek sahibi olursanız herkes tanır. "Elimizde büyüdü, ben senin çocukluğunu bilirim" gibi sözler söylerler. Çocukken her şeye ihtiyacım olduğunda neredeydiniz? Bir Allah dostu yolda giderken şeytana rastlamış. "Nereye gidiyorsun?" demiş. Şeytanın bir elinde bal, bir elinde kül varmış. "Bunları ne yapacaksın?" diye sormuş. "Bu külü öksüz, yetim, fakir çocukların saçına süreceğim ki sevimsiz görünsünler. Bu balı da gıybet edenlerin ağzına süreceğim ki konuştukça tat alsınlar." Zaman öyle çabuk geçiyor ki, dünün çocukları bugün kocaman birer adam olmuşlar. Sizin çocukken ona yaptığınız iyilikleri veya sert davranışlarınızı belki siz unutursunuz ama onlar asla unutmazlar. Tertemiz kalpleri çıkarsız, art niyetsizdir. Verdiğiniz bir balonla, bir çikolatayla veya bir simitle mutlu olurlar. En mühimi de onlara vereceğiniz güzel telkinleriniz. Belki söylediğiniz bir küçük söz onun gönül toprağında bir tohum olur. O sebeple gönül toprağına ektiğimiz tohumlara dikkat etmeli, o tohum geniş gölgeli bir çınar mı olsun, meyveli bir ağaç mı olsun, yoksa etrafa zarar veren dikenli bir çalı mı? Ne mutlu karşılaştığı her gönül toprağına bereketli tohumlar mesabesinde güzel telkinler, yeşertici ümitler ekebilenlere. Mehmet Mencet'in kaleme aldığı Gönül Toprağı başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenlerimiz. Bir başka yazıyla devam edeceğiz programımıza. Halis Demircan'ın kaleme aldığı Haydar Ağa'nın Kedisi başlıklı hikayeyi paylaşacağız şimdi de. Arka hamalı olan Haydar Ağa, Eminönü yemiş iskelesinden aldığı yükü kapalı çarşıya taşımak üzere yola koyulmuş. Her zaman yaptığı gibi soluklanmak için Sağar Han'ın önündeki arka taşı dedikleri yüksek taşa arkalığını koyup oturmuş. O sırada Han'ın çay ocağında iş bekleyen kim arkadaşları bir taraftan çay içiyor, bir taraftan da içeride sohbet eden Çakmakçılar Hamal Birliği'nin kolbaşısı Memduh Ağa'yı dinliyorlarmış. Haydar Ağa da içeriden gelen konuşmaya kulak kabartmış. Rivayete göre Hazreti İsa'nın yolu bir gün bir mezarlığa uğramış. Kabirdeki ölülerin hali ona gösterilmiş. Bir kabirdeki zatın azap gördüğünü anlamış. Allah Teala'ya onun diriltilmesi için dua etmiş. Adam dirilmiş. Hazreti İsa ona niçin azap çektiğini sormuş. Adam, "Ey Allah'ın nebisi, ben dünyada yük taşıyan bir hamaldım. Bir gün bir kişi odun satın aldı ve bana odunlarını evine taşımamı söyledi. Odunları taşırken dişimde bir yiyecek parçası kalmıştı. Sırtımdaki odunlardan küçük bir kıymık koparıp kürdan gibi dişimi kurcaladım. Öldüğüm günden beri izinsiz kullandığım bu kürdandan dolayı azap çekiyorum. Allah'tan dile ki bu azabı benden kaldırsın," demiş. Hazreti İsa Allah'a dua etmiş. Allah Teala, "Ey İsa, o hak sahibi kişi hakkını helal etmedikçe bu kişi azaptan kurtulamaz," buyurmuş. Bunun üzerine Hazreti İsa odunların sahibinin yanına gitmiş, helallik istemiş, ondan sonra bu kişinin azabı kaldırılmış. Tam o sırada Haydar Ağa'nın arkalığındaki yükün içindeki bu yük, o sabaha karşı Semerkant diyarından gelen, kadırgadan indirilen kıymetli halılardan biriymiş. "Bu halının içerisinden bir fındık faresi fırlamaz mı?" Bunu gören Sağar Han'da barınan Haydar Ağa'nın kedisi Sarman, fareyi görür görmez bir hamle yapınca patisinin tırnağı halının ilmiğine takılmış. Sarman, farenin peşinden koştukça tırnağına takılan ip sebebiyle ipek halı sökülmeye başlamış. Çaresizlik içinde olanları seyreden Haydar Ağa, ancak halının yarısı sökülünce akıl etmiş de cebindeki çakıyı çekip ipi kesmiş. Ama halının yarısı sökülmüş tabii. Elinde yarısı sökülmüş bir ipek halı bir taraftan, kolbaşının söyledikleri Haydar Ağa'yı bir düşüncedir almış ki sormayın gitsin. O sırada oradan geçen esrarengiz bir yolcu ona seslenmiş. "Selamun aleyküm arkadaş, ben Koca Mustafa Paşa semtine gideceğim. Bana yardım eder misin?" Fakat Haydar Ağa o kadar düşünceli ve dalgınmış ki esrarengiz yolcuyu duymamış bile. "Arkadaş, çok perişan görünüyorsun, nedir derdin?" diye sorunca Haydar Ağa olan biteni bir çırpıda anlatmış. "Benim etim ne, budum ne, nasıl karşılarım ben bu halının bedelini?" diye ağlamakta olmuş. Esrarengiz yolcu, üzülme, bir çaresi bulunur. Ben Koca Mustafa Paşa semtinde Kelami dergahına gidiyorum. Halıyı da al, beni oraya götür demiş. Kolbaşından izin alan Haydar Ağa, bu esrarengiz yolcunun peşine takılmış. Dergaha gelince ilk önce onlara keşkek ikram edilmiş. Yemekten sonra kapısı açık bir odanın önünde beklemeye başlamışlar. Önce o esrarengiz yolcu içeri çağrılmış. Bir zaman sonra da Haydar Ağa'ya seslenilmiş. İçerideki muhterem Haydar Ağa'yı görünce, ''Üzülme ağa, o halıyı al, dergahın müştemilatına git. Orada Sungur Ağa var, halıyı ona ver.'' demiş. Haydar Ağa denileni yapmış, müştemilata gitmiş. Sungur Ağa'yı bulmuş, Sungur Ağa ona, ''Sen dışarıda beklet.'' demiş. Aradan 5 dakika geçmiş geçmemiş ki Sungur Ağa, ''Haydar Ağa!'' diye seslenmiş. İçeri girince Haydar Ağa'nın gözleri fal taşı gibi açılmış. Çünkü halı sanki hiç sökülmemiş gibiymiş. Haydar Ağa, Sungur Ağa'nın ellerine sarılınca Sungur Ağa, ''Bana değil, seni bana gönderen muhtereme git.'' demiş. Bunun üzerine Haydar Ağa muhtereme koşmuş. Muhterem, ''Şimdi git, her ne kadar halı eski haline geldiyse de seni buraya getiren bu halının sahibidir. Ondan helallik iste. İste ki helallik hakkı ortadan kalksın.'' demiş. Haydar Ağa hem çok şaşırmış hem de helallik alacağı için çok sevinmiş. Hemen bahçeye koşmuş. Bahçedeki tahta sırada oturan esrarengiz yolcuyu gören Haydar Ağa, ''Demek ki o kadırgayla gelen halıların sahibi sendin.'' deyip ellerine sarılmış ve helallik istemiş. ''Helal olsun ağa, beni dergaha getirdiğin için sen de hakkını helal et.'' demiş ve helalleşmişler. Tabii o günden sonra da Haydar Ağa dergahın kapısından ayrılmamış. Hasılı dostlar, Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, kimin uhdesinde bir din kardeşinin nefsine yahut malına tecavüzden doğan bir hak bulunursa, dinar ve dirhem bulunmayan kıyamet günü gelmezden evvel bugün dünyada mazlumdan o hakkı helal etmesini istesin. Yoksa zalimin salih ameli bulunursa o amelden zalimin zulmü miktarınca alınır da mazluma verilir. Eğer zalimin hasenatı bulunmazsa mazlumun seyyiatından alınıp zalim olana hükletilir. Buyurarak helalleşmenin ehemmiyeti ve neticesi üzerinde durmuştur. Halis Demircan imzalı Haydar Ağa'nın Kedisi başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenlerimiz. Ve son olarak Yunus Sami Eşmeli imzalı İnsanları Etkilemekten Kaçınmalıyız başlıklı yazıyı sunacağız. Her insan kıymetli çünkü Cenab-ı Hak insanın yaratılışında ona bizzat kendi ruhundan üfledi. Onu yeryüzünde halifesi kıldı. Ona diğer yaratılmışlardan farklı olarak akıl ve irade bahşetti, ilim verdi ve buyurdu. Şüphesiz biz insanı en güzel biçimde yaratmışızdır. Bununla birlikte her insan aynı zamanda farklı fıtratlar üzere yaratıldı. Böylelikle her insan bambaşka bir alem oldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de insanların muhtelif tabiatlarda yaratılmasını şöyle ifade etmektedir. Allah Teala Adem'i yeryüzünün her tarafından aldığı bir tutam topraktan yaratmıştır. Bu sebeple Adem oğullarının o topraklara izafeten bir kısmı kırmızı, bir kısmı beyaz ve siyah, bir kısmı da bu renklerin karışımındaki bir renkte, bir kısmı yumuşak, bir kısmı sert, bir kısmı iyi huylu, bir kısmı kötü huylu olarak yani muhtelif istidat, hususiyet ve karakterde dünyaya gelmiştir. Hal böyle olunca her birimiz farklı özelliklere, yapılara, görünüşlere veya huylara sahip olabiliriz. Ve bu durum her bir ferdin Cenab-ı Hakk'ın bir sanatı olduğu gerçeğini de etkilemez. Yani zahiri ve maddi özelliklerimizle farklılıklarımız asla herhangi birimize ekstra farklı bir üstünlük seviyesi katmayacaktır. Hiçbirimiz bu sebeplerden ötürü bir diğerimizden daha yukarıda yahut daha aşağıda olamayız. Siyah tenli beyaz tenliden, beyaz tenli siyah tenliden, insan oluş ve insan olarak yaratılış noktasıyla temelde katiyen farklı değildir. Üstünlük ancak takva ile olur. Buyurulur ki, Allah katında en değerli olanınız, ona karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Bu yüzden kimseyi küçük görmemeliyiz. Daha önceden şartlanılan bakış açılarıyla insanlara yaklaşıp onları direkt zihnimizde herhangi bir kategoriye yerleştirmemeliyiz. Bakınız, insan gerek günlük yaşantısında, gerek zihni faaliyetlerinde kategorize etmeye meyillidir. Soyut ve somut her şeyi belli kriterlere göre tasnifleyip daha basit ve kolay bir şekilde anlayabilmek içindir bu meyil. Odamızı düzenlerken, çantamızı yerleştirirken, masamızı düzenlerken, eşyalarımızı toplarken veya dersimizi çalışırken, kitap okurken bu meyilden istifade ederiz. Ancak bu özelliğimizi insanlar için kullanmaya gelince daha dikkatli hareket etmek şart. Çünkü mevzu insan olunca esasında Allah'ın sanatıyla karşı karşıyayız demektir. İnce düşünmeli, incelikli hareket etmeliyiz. Aksi halde inceldiği yerden kopar eşya, kafa yor, insan da kalınlaştığı yerden kopuyor. Bu yüzden asla ön yargılı olmamalı, kimse hakkında peşin hüküm vermemeliyiz. Psikolojide halo etkisi olarak geçer. Bir kişinin gördüğümüz yönlerine bakarak oluşan kanaatimizi görmediğimiz yönleri içinde hemen geçerli kabul etmek. Bu hataya düşmemeli. Birini zihnimizde bir kategoriye dahil etmek için hemen karar verici olmamalıyız. Çünkü muhataplarımıza karşı davranışlarımız, hislerimiz ve ilgimiz de tamamen bu kategorize işlemine bağlı olarak şekillenir. Mesela yapılan bir araştırmada bir grup öğrenci seçiliyor. Bu öğrencilere bir röportaj dinletilecek. Ancak bu röportaj iki farklı versiyonu olacak şekilde yapılmış. Versiyonların birincisinde soruları soran moderatör sıcak ve ilgili bir tavır sergilerken, ikincisinde ise daha soğuk, katı ve mesafeli bir duruş gösteriliyor. Birinci röportajı izleyen öğrenciler, moderatörün görünüşünü, davranışlarını, konuşmasını ve fikirlerini benimsiyorlar. Sonrasında bile moderatöre dair yapılan tenkitleri asla kabul etmiyorlar. Ona muhabbet duyuyorlar. Ancak ikinci röportajı izleyenler, moderatör aynı kişi olmasına rağmen onu itici biri olarak değerlendiriyor ve kendilerine iyi yanları anlatılsa bile onu sevmiyorlar. Halbuki insan değişken ruh haline sahip bir varlıktır. Her zaman aynı enerjide olmayabilir. Düşük enerjili bir anına denk geldik diye bir kimseyi kafamızda negatif bir kişiliği var diye etiketlemek ne kadar isabetlidir. Aynı şekilde henüz bütün hususiyetleriyle tanımadığımız biri hakkında dış görünüşüne yahut onunla tesadüf ettiğimiz esnada yapmış olduklarına bakarak hemen not vermek ne kadar hakkaniyetlidir. Hem bütün hususiyetleriyle tanımış olsak bile asla gözden kaçırılmaması gereken bir diğer nokta insanların değişebileceği gerçeğidir. Bu yüzden her daim çevremizdekilere saygı çerçevesinde muamele etmek mecburiyetindeyiz. Kendimize yapılmasını istemediğimiz muameleleri başkalarına yapmaktan kaçınmalıyız. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bize bu şekilde öğretiyor. Bedevinin biri bir gün Mescid-i Nebevi'de küçük abdestini bozdu. Sahabiler onu azarlamaya kalkıştılar. Bunun üzerine Efendimiz şöyle buyurdu. Adamı kendi haline bırakın. Abdest bozduğu yere bir kova veya büyük bir kova su dökün. Siz kolaylık göstermek için gönderildiniz, zorluk çıkarmak için değil. Ne güzel bir ahlak. Bu ahlak ki insanı peşin hükümlü olmaktan kurtarır ve beşeri münasebetlerinde daha hakkaniyetli yapar. Fakat bundan mahrum kalırsak, kendimiz için de, muhataplarımız için de sadece nefreti körüklemiş oluruz. Çünkü sadece zahire bakıp karar vererek her zaman isabet ettirmek mümkün olmayabilir. Mesela Firavun'un sarayında bulunmasına ve onun karısı olmasına rağmen imanını muhafaza eden Asiye validemiz. Dıştan baktığımızda cani birisinin karısı. Öyle ki bir rüyadan hareketle tahtından olma korkusuyla nice masum yavrunun kanına giren bir caninin eşi. Ama sadece bu konumundan yola çıkarak asli yönlerini gözlemleyemeden ve bilmeden hüküm verecek olsak bu nedenli doğru bir hüküm olur. Aynı şekilde Lut aleyhisselamın karısı, dıştan baktığımızda bir peygamber karısı, fakat yalnızca bu vasfından yola çıkarak yaptıklarına bakmadan ne mübarek bir kadın diyebilir miyiz? Desek bile ne kadar isabet etmiş oluruz. İşte bu yüzden etrafımızdakilere her zaman daha hoşgörülü davranmalıyız. Aceleci olmadan, hemen etiketlemeden, önce gözlem yaparak ve tanımaya çalışarak muhatap olduklarımızla iletişim kurmalıyız. Aksi takdirde halo etkisiyle yapılan etiketlemeler bir adım öteye gittikten sonra tamamen boşa çıkmaya çok müsait. Bakınız, kıssada hisse, meselde misal vardır. Şah-ı Nakşibend Hazretleri'nin yetiştirdiği büyük velilerden Muhammed Parisa Hazretleri, hacca giderken uğradığı Bağdat şehrinde nur yüzlü genç bir sarrafa rastlar. Gencin birçok müşteriyle durmadan alışveriş halinde olup zamanını aşırı dünyevi meşguliyetlerle geçirdiğini düşünerek üzülür. İçinden, yazık, tam da en güzel şekilde ibadet edecek bir çağda kendisini dünya meşgalesine kaptırmış der. Bir an murakabeye varınca da altın alıp satan bu gencin kalbinin Allah'la beraber olduğunu hayretle müşahede eder. Bu sefer maşallah, el kârda, gönül yârda diyerek genci takdir eder. Muhammed Parisa Hazretleri Hicaz'a vardığında da Kabe'nin örtüsüne sarılmış, içli içli ağlayan aksakallı bir ihtiyarla karşılaşır. Önce ihtiyarın yana yakıla Cenab-ı Hakk'a yalvarmasına ve dış görünüşüne bakarak gıptayla "Keşke ben de böyle ağlayarak Hakk'a iltica edebilsem" der. Sonra onun kalbine nazar edince görür ki bütün dua ve ağlamaları fani bir dünyalık talebi içindir. Bunun üzerine rakik kalbi mahzun olur. Görüldüğü üzere ilk intibalarla hareket etmek doğru neticeye ulaştırmayabiliyor. Bir tık ötesinde basiret gözüyle bakıldığında mevzunun aslı anlaşılıyor. O yüzden hiçbir vakit acele etmemeliyiz. Hiç beklemediğimiz niceleri müsbet veya menfi çok farklı kişiler olabilirler. Özellikle zahirine bakıp asla birine hemen hayran olmamalı yahut kimseyi hor görmemeli. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri ne güzel söylemiş. Harabat ehlini hor görme şakir, defineye malik viraneler var. Ayrıca unutmamalıyız, kafamızdaki bazı peşin hükümlerle oluşmuş belli kriterlere göre insanları gruplandırmanın bir takım tehlikeleri de var. Kişiyi toplumdan uzaklaştırır. Uzaklaştırmakla kalmayıp zamanla kibrini de artırır. Sonunda insan kendinden başkasını beğenmez hale gelir. Herkesi belli bir kategoriye yerleştirip kendisini de hepsinden ayrıştırır. Kendini kendince daha üst bir makamda görür. Velid bin Muire gibi. Zira Velid bin Muire, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme fakir, öksüz, yetim ve cahil etiketlerini yapıştırdı. Özünü göremedi. Kendisini de Kureyş'in efendisi ve büyüğü olarak gördü. Zamanla bu tutumu haşa ilahi iradede hata varmış gibi görmesine sebep oldu. Mukaddes kitabın kendisine indirilmesi gerektiğini savunur hale geldi. Sonunda helak oldu gitti. Ancak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcasını öldüren Vahşi'yi bile günü geldiğinde katilliğiyle etiketlememiş, hidayete ermesiyle de onu affetmiştir. Hasılı, en güzel yaratılışa sahip varlık olarak ömrümüzü Resul-i Zişan Efendimizin izinde takvaya ulaşma gayretleriyle değerlendirmeliyiz. Bilhassa insani münasebetlerimizde asla peşin hükümlerle hareket etmemeli ve insanları etiketlemekten kaçınmalıyız. Değerli dinleyenlerimiz, bu akşam Sesi Dergi'de son olarak Yunus Sami Eşmeli imzalı "İnsanları Etiketlemekten Kaçınmalıyız" başlıklı yazıyı paylaştık. Böylelikle programımızı bu akşamlıkta noktalıyoruz. Yüz Akı Dergisi'nin Kasım 2021 sayısından paylaştık bu yazılarımızı. Tekrar birlikte olabilmek ümidiyle geceniz hayır olsun. Hoşça kalın.